Ayrım 29.
Sayfa 371. İleri birlikler bir Yunan tümeninin güneybatıdan Mangal Dağı'na doğru yaklaştığını bildiriyorlardı. Bu durum Mangal Dağı'nı korumakla görevli 5. Tümen Komutanı Yarbay Kenan Bey'i huzursuz etti. Mangal Dağı'nın hemen arkasındaki yamaçta bulunan 2. Grup karargahına gitti, takviye edilmesini istedi. 2. Grup komutanı da kuşatılmayı engelleyememekten korkuyordu. Tümen komutanının isteğini geri çevirdi. Bir düşman kol ordusu sol kanadımızı kuşatmak için sürekli doğuya yürüyor. Kuşatmayı önlemek için çırpınıyorum. Her yana yetiştirecek kadar asker mi var elde? Sana tek nefer bile veremem. Kol ordu kurmay başkanı binbaşı Burhanettin Bey tümen komutanına yardımcı olmak için beyefendi dedi. 1. Grup Haymana'dan yola çıkmış. Yarın sabah solumuza gelmiş olacak. Kuşatmayı önlemek o grubun görevi. Selahattin Adil Bey sesini yükseltti. Ama o gelene kadar da benim görevim. Bir şey diyemediler. Komutan da haklıydı. Türk ordusu cephenin her noktasında güçlü olabilecek durumda değildi. Kenan Bey geri döndü. İhtiyatta tuttuğu 3. alayını da cepheye sürdü. İleri Türk birliklerini atarak Mangal Dağı'na yaklaşan birlik 1. Kol Ordu'ya bağlı 12 bin kişilik Yunan 1. Tümeniydi. Türk cephesini yarmakla görevli 1. Kol Ordu Komutanı General Kondulis, Mangal Dağı'nı düşürmeden Türk cephesini yarmanın çok zor olacağını görerek dağın ne pahasına olursa olsun bugün işgal edilmesini istemişti. 1. Tümen Komutanı Albay Frangos dağın bugün düşürülebileceğini hiç ummuyordu. Düşman savunmasının bel kemiği olduğu anlaşılan dağ herhalde şiddetle savunulacaktı. Üstelik hava anormal sıcaktı. Askerini kollayan bir komutanı olarak ertesi gün sabah serinliğinde taarruz edilmesini istemiş ama aceleci General Kondulis ise sözünü dinletememişti. Yunan tümeninin Mangal Dağı'na ilerlediği sırada Batı cephesinin kurmay kurulu toplantı halindeydi. Cepheden gelen son bilgileri değerlendiriyorlardı. İsmet Paşa bazı kaygılı kurmayları yatıştırmak için dedi ki, ''Üç kez karşılaştığım General Papulas'ı ders gibi inceledim. Şu sonuca vardım. İyi bir kıta komutanı, askerine hakim, ordusunu savaşa iyi hazırlıyor ve sevk ediyor. Ama sabırsız, çabuk sonuç almak istiyor. Alamazsa sinirleniyor. Türlü kuruntulara düşüyor, korkuya kapılıyor. Bir tehlikeye uğramamak için savaşı kesiyor. Yine öyle olacaktır. Başkomutanımızın emrettiği yöntemle savaşacağız ve daima ihtiyatta kuvvet bulunduracağız. Biri yepyeni, öteki askerlik kadar eski bu iki anlayışın bizi başarıya götüreceğine eminim. Kurmay kurulu Afyon güneyinde bulunan 6. tümene bağlı Akıncı kollarının daha etkin olmalarını, mürettep tümenin de Fettahoğlu ve çevresine baskın yapmasını istedi. 6. tümene bağlı 5 Akıncı kolu vardı. Tümen komutanı hedef belirleyip 3'ünü görevlendirdi. Mürettep tümense Emir Dağı'nı bir gecede aşmanın büyük yorgunluğunu daha üzerine atamamıştı. Ama komutan asker yürüdükçe dinlenir dedi. Bu gece yola çıkıyoruz. Tümeni yürüyüşe hazırlayın. İzmir uçağı tam 13'te havalandı. Yağmur başlayınca geri döndü. Sürenin kısalığına rağmen kuzeye ve güneye hızla göz atmayı başarabilmişler. Güneyde Mangal Dağı'na sokulan tümenle birlikte Mangal Dağı'nın hizasından doğuya doğru ilerleyen büyük kuşatma kolunu, yani Yunan 2. kol ordusunu görmüşlerdi. Hava acayipleşmiş, bozkıra gün ortasında akşam loşluğu çökmüş, güney ufku iyice kararmıştı. Bu karanlığın içinde şimşekler kaynaşıyordu. Yunan 1. tümeni Mangal Dağı'na gerektiği kadar yaklaşınca durdu. İki alayı ile yayılarak taarruz düzeni aldı. Gözlem yerinden bakan Kenan Bey'in şakakları zonkladı. Düşman 5. tümenden 4 kat daha kalabalıktı. Mangal Dağı'nın güney eteğindeki siperlerin önünden ufka kadar bozkır gelinciklerle doluydu. Hafif rüzgar altında dalgalanıp duruyorlardı. Yunan topları Mangal Dağı'nı ateş altına aldı. Tümenin bataryalarının yanı sıra İzmir depolarından İngilizlerin göz yummasıyla alınmış ağır Türk toplarından kurulu bir topçu birliği de vardı. İlk mermiler siperlerin ilerisine düştü. Patlayışın yarattığı hava akımı bütün gelinciklerin yapraklarını koparıp savurdu. Toprak birdenbire çıplaklaşmıştı. Antepli Adil küfrü bastı. Hay eşekler, ne istediniz fakir çiçeklerden? 5. tümenin sadece 6 topu vardı. Onlarla karşılık verdi. 2 saat sonra Albay Falangos kestirdi. Dağı hallaç pamuğu gibi atmışlardı. Yeterli görerek bir alayını taarruza kaldırdı. Saat 16.30'du. Toprağa sinmiş Türkler canlandılar ve yerlerini aldılar. İçinde şimşekler kaynaşan dev bir kara bulut rüzgarıyla birlikte yaklaşmaya başladı. Dağın üzerinde durdu. Gittikçe sertleşen rüzgar tozu toprağı güneyden kuzeye Türk mevzilerine doğru uçurmaya başladı. Giderek göz gözü görmez olacaktı. Mangal Dağı'na taarruzun başladığı haberi 2. Grup Komutanı Selahattin Adil Bey'i düşündürdü. 5. Tümeni takviye etmek şart olmuştu. 2. Grup emrine verilmiş olan meclis muhafız taburu ile ihtiyattaki alaya hemen Mangal Dağı'na hareket etmeleri emrini verdi. Muhafız taburu yakındaydı, alay 2 saat uzaklıktaydı ama bu havada yolu bulup yetişmesi çok zordu. Şiddetli patlayışlarla sarsıldılar, doğa ve çevresine yıldırım yağmaya başlamıştı. Rüzgar fırtınaya dönmüş, hava gece gibi kararmıştı. Arka arkaya patlayan gök gürültüleri top seslerini bastırıyordu. Gökyüzü çatlıyor, yıldırımlar havayı çatırdatarak düşüyordu. Topçu gözetleme yerinden telefonla toplara mesafe ve yön veren 5. Tümen Bataryası'nın gözlem subayı ağlamaklıydı. Hava iyice karardı, rüzgar çok şiddetlendi. Bana doğru esiyor, hedefi göremiyorum, gözümü açıp bakamıyorum ki. Bilmiyorum, Allah yardımcımız olsun. Toplar sustu. Türk savunmasının afet yüzünden felç olduğunu gören Albay Frangu, ikinci alayında taarruza kaldırdı. Rüzgarı arkalarına alan alaylar iki yandan dağın eteklerine doğru ilerlediler. Mangal Dağı'nın eteklerindeki siperler dağdan aşağı akan sel sularıyla dolmaktaydı. Askerler dizlerine kadar su içindeydi. Ama asıl sorun rüzgardı. Küçük taş ve çamur parçalarıyla karışık yağmur suyunu yüzlerine doğru öylesine şiddetle savuruyordu ki askerler gözlerini açamıyorlardı. Bitlisli Veysel Onbaşı olanca sesiyle ateş diye bağırıyordu ama kimse başını kaldıracak halde değildi ki ateş edebilsin. Yunan askerlerinin hücum naraları duyuldu. Aereya! Düşman tufandan yararlanarak burunlarının dibine sokulmuştu. Selahattin Adil Bey Mangal Dağı'ndaki durumu yakından görmek için büyük zorlukla 5. Tümen karargahına gelebildi. Yağmur deli gibi yağmaktaydı. Kenan Bey ve karargah mensupları sırılsıklandılar. Afetin verdiği dehşet içinde geri çekilen bazı askerleri yeniden cepheye döndürmek için koşuşmaları gerekmişti. ''Ne durumdasınız? Muhafız taburu geldi komutanım, dağın doğruluğuna yerleşiyor ama alay yolda, daha gelemedi. Direnebilecek misiniz?'' İnşallah. Selahattin Adil Bey korkuyla ah şu geceyi bir atlatabilsek diye inledi. Sol yanından emin değildi. Oraya geleceği bildirilen 1. grupla bağlantı kurulabilse içi rahat edecekti. Havanın kötülüğü yüzünden ne telsiz çalışıyordu ne telefon. Sol kanada gitmek emrini alan 1. grup karargahı ve birlikler Hayvana'dan ayrılmışlardı. Yoldaydılar. Sağanak yağmur altında iliklerine kadar ıslana ıslana hiç durmadan 2. grubun sol yanına doğru yürüyorlardı. İzzettin Bey grubunu gün doğmadan sol kanada yetiştirmek istiyordu. Toplar ve arabalar zorlukla ilerliyor, tekerlekler çamura saplanıyor, huysuz katırlar büyük zorluklar çıkarıyordu. Her yanı bataklığa çevirmiş yağmurda durup da askere sıcak bir çorba vermek mümkün olmamıştı. Asker torbasındaki daha kötü günler için saklaması gereken peksimeti gizlice yiyerek açlığını bastırıyordu. Mangal Dağı'ndan savaşın vahşi sesi yansıyordu. Alagöz'le İsmet Paşa gelince yemeğe oturdular. Ali Metin Çavuş yemeği dağıtırken İsmet Paşa genel durumu çok kısaca özetledi. Düşman asıl kuvvetleriyle güneydeki gruplarımızın ileri karakollarını geri attı ve durdu. Yarın sabah genel taarruza geçeceğini tahmin ediyoruz. Cephe karargahı güneydeki fırtına yüzünden telsiz ve telefonlar işlemediği için düşmanın Mangal Dağı'na taarruz ettiğini ve savaşın sürdüğünü bilmiyordu. Alagöz ve çevresinde hava oldukça sakindi. Rüzgar kesilince dağın üzerine yoğun, yapışkan bir sis çöktü. Fırtınanın yardımıyla esas savunma hattına çok yaklaşmış olan Yunan birlikleri sisten yararlanarak dağın eteğindeki bazı siperlere girdiler. Yunan askerleri savaşı bir an önce sona erdirip evlerine dönebilmek için çok hırslı ve kararlı dövüşüyorlardı. O beyaz karanlık içinde yer yer göğüs göğüse bir boğuşma başladı. Süngü, kasatura, dipçik, kürek, el bombası, tabanca, yumruk, diş, tırnak. Bu kanlı kavgaya yüzbaşı Zekeriya da katılmıştı. Bir yandan avaz avaz bağırarak askerini coşturuyor, bir yandan da koca tabancasını ateşliyordu. Vurun katillere, vurun ırz düşmanlarına, vurun! 1. Kolordu Kurmay Başkanı Albay Gonatas durumu özetledi. 1. Tümen fırtınadan yararlanarak dağın batı eteğini işgal etti. Geri kalan yerler düşman elinde, boğuşma sürüyor. Fırtınaya ve bunca baskıya rağmen Türk direnişinin kırılamamış olması Kolordu Komutanı General Kondulis'i tedirgin etti. Bu akşam bu işi mutlaka bitirmeye bakalım. Yarına kalırsa takviye alır, dağı daha da şiddetle savunurlar. Burada saplanıp kalır, ileriye gidemeyiz. Bu dağ yüksekliğinden dolayı Türk savunmasının içine egemen. Burayı alırsak cepheyi ezer ve yararız. Dağın bu gece mutlaka zapt edilmesini istiyorum. Tümeni takviye edelim. Bu sırada Mangal Dağı'na yönelik Yunan taarruzu yorgunluk yüzünden hızını yitirmiş sonunda durmuştu. Henüz soluk almışlardı ki General Kondulis'in kesin emri geldi. Ara vermeden taarruza devam. Her yandan inlemeler, itirazlar ve yakınma homurtuları yükseldi. Prangos 3. alayına ve emrine giren takviye birliklerine de taarruza hazır olmalarını bildirdi. Yorgun birlikleri yeniden ateşe sürebilmek için askerlere bolca konyak dağıtıldı. Tümen bandosu ön hatta yanaştırıldı. Gece taarruzu bandonun çaldığı kral için bestelenmiş Kartal'ın oğlu marşı ile başlayacaktı. Muhafız taburu dağın doruğuna yerleşmişti. Savaşa katılmak için heyecanla emir bekliyor ve gelişmeyi izliyordu. Gece aydınlatma fişekleri dolayısıyla kanlı bir donanma gecesine dönmüştü. Gece yarısı 5. tümenin piyade komutanı Binbaşı Kadir Bey doruğa geldi. Geri çekiliyoruz İsmail Hakkı, çekilişi senin tabur koruyacak. Yüzbaşı İsmail Hakkı itiraz etti. Nasıl olur binbaşım, biz hazırlığımızı yaptık, taburumun savaş gücü çok yüksektir. Düşmanın tepesine inip... Binbaşının gözlerinin dolu dolu olduğunu görünce itiraz etmeyi kesti baş üstüne. 5. tümenin alayları güçlükle direnirken düşmanın sürekli takviye aldığını gören Selahattin Adil Bey, tümenin ve topların elden çıkacağından korkarak bağlantı kurulamadığı için cephe komutanlığından izin istemeden sorumluluğu üzerine alıp dağın boşaltılmasını emretmişti. Mangal Dağı gece yarısından sonra aşama aşama boşaltıldı. Şehitler gömüldü. Aralarında Denizlili Deli Yüzbaşı Zekeriya da vardı. 24 Ağustos sabaha karşı muhafız taburunun subay ve erleri dağı savaşmadan bıraktıkları için ağlayarak geri çekildiler. Bir gün önce bütün gün hareketsiz kalarak Türkleri güzelce uyutan Yunan 7. tümeni gece yarısından sonra Beylikköprü'nün 2 kilometre güneyinde sessizce iki geçici köprü kurarak bir alayını Sakarya'nın doğusuna geçirmişti. Türk gözetleme postaları bu geçişi geç fark etmişlerdi. Tümenin başarılı komutanı Albay Platis köprü başını genişletmeye çalışıyordu. Bu tümenin karşısında Albay Kazım Özalp ve Albay Deli Halit Bey'in grupları vardı. Alarma geçtiler. Bu kötü haber cephe karargahını ayağa kaldırdı. Albay Asım Bey avaz avaz bağırıyordu. Bu nasıl iş? Adamlar köprü kuruyor, taburları, hayvanları, topları geçiriyor, bizim gözetleme postaları uyuyor. Olmaz böyle şey. Daha bu haberin yarattığı telaş geçmeden 5. tümenin de Mangal Dağı'nı bıraktığı öğrenildi. Donup kaldılar. Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'nın yüzüne baktı. Daha ilk adımda iki kanadımızdan birden darbe yemişiz. Öyle. Sakarya'yı aşan birliği durdururuz ama Mangal Dağı'nın elden gitmesi güneyde savunmamızı çok kötü etkileyecek. Fırtınanın cepheyi allak bullak ettiği anlaşılıyor ama bu savaş mazeret kaldırmaz tabii. Soruşturma açtırdım. Soruşturma bitene kadar tümen komutanını görevden çek. Bunu da bütün orduya duyur. Anladım. Baş üstüne. İsmet Paşa 5. Tümen Komutanı Yarbay Kenan Dalbaşar'ı o gün görevden aldı. Başkomutan da sert bir genelgeyle Mangal Dağı'nın terk edilmesini kınadı. Başkomutanın Kenan Bey ile Selahattin Adil Bey'in idam edilmelerini istediği, İsmet Paşa'nın ricası üzerine affettiği söylendi ama cephe söylentisi olarak kaldı, doğrulanmadı. Mangal Dağı'nı kaybetmenin acısı 2. grubun içine çökmüştü. Dağı geri alabilmek için öğleye doğru taarruz ettiler ama sonuç alamadılar. Dağı işgal eden Yunan 1. tümeninin savunma düzenini aşamadılar. Fevzi Paşa 2. grup karargahına öfkeyle geldi. Grup komutanı Albay Selahattin Adil ve karargah subaylarına ilk sözü "Hata ettiniz" oldu. Mangal Dağı güney kanadımızın kilidiydi. Orayı ne pahasına olursa olsun korumalıydınız. Artık çok dikkatli ve sakin olun. İyi dövüşerek bu hatayı unutturun. O kesimi yeniden düzenledi. 2. grubu biraz daha doğuya kaydırdı. 2. önemli mevzi olan Türbe Tepesi'nin savunulmasını Yusuf İzzet Paşa'nın 3. grubuna verdi. De Havilland 9 ya da İsmet uçağı uzaktan yansıyan top sesleri arasında ufukta görününce havaalanında görevli olan herkes pist başına koştu. Uçak kanatlarını sallayarak bir tur atıp alanı ve Malıköy istasyonunu selamladı. Sonra süzüldü, yumuşakça indi, ilerleyip durdu. Vecihi ile Hamdi sevinç gösterileri arasında uçaktan atladılar. Alıcı gözle bakan Abdullah Usta uçağı beğendi, diz çöküp uçağın tekerleğini öptü. Sonra kollarını açıp Vecihi ile Hamdi'yi kucakladı. Günün tek iyi olayı bu yeni uçağın gelmesiydi. Bugün kuzeyde Beylikköprü kesiminde Kazım Özalp ve Deli Halit Bey birlikleri Yunan 7. tümenini makasa alıp hırpaladılar ama karşı kıyıya atmayı başaramadılar. Tümen küçücük bir arazi parçasına yapışıp direndi. Bu acar tümeni nehrin ötesine atmak şarttı. Polatlı'yı ele geçirirse Türk cephesinin sağ kanadını kavramış olmakla kalmaz, ikmal düzenini de alt üst ederdi. 7. tümen nehrin ötesine atılamadığı gibi 5 Türk tümenini de karşısında tutmayı başarmıştı. Güneyde Yunan kol ordularının bütün taarruzları püskürtüldü. Subayları ve arkadaşları yaralanan ya da şehit olan askerlerin bütün hücrelerine öfke doluyordu. 2. kol ordu ordu emrine uyarak savunmaya geçmiş, bütün gün siper kazmıştı. Bu durum sol kanada inen 1. gruba zaman kazandırdı. Tümenler rahatça yerleştiler. En sol uçta kuşatmaya karşı son savunma gücü olarak 2. ve 3. süvari tümenleri yer aldılar. Yunan 2. Kol Ordusu'nun ileri sürdüğü keşif kolları hava gözlem subayını ve ordu komutanını korkutan hareketin koyun sürüleri olduğunu saptadı. Bu skandal General Andreas'ı çıldırttı. Yeteneksizliklerini herkesin bildiği havacılar yüzünden koca bir gün kaybedilmişti. General Papoulas gerçeği öğrenince ertesi sabah 3 kol ordunun birden şiddetle taarruza geçmesini emretti. Üçüncü gün 25 Ağustos savaş gece yarısı başladı. Gittikçe yayılarak bütün cepheyi sardı. Gün boyu sürdü. İki yerde Türbe Tepe ve Güney Kanadın doğu ucunda çok şiddetli oldu. Yarma yönündeki ilk büyük doğal engel Türbe Tepe'ydi. Onu düşürürlerse Türk cephesinin 10 kilometre içine girmiş olacaklar. Böylece yarma çok kolaylaşacaktı. General Kondulis sabahı beklemedi, savaşı gece yarısı başlattı. Tüm toplar Türbe Tepe'yi dövmeye başladı. İki saat süren bombardımandan sonra bir tümenini taarruza kaldırdı. Türkler iki saat top ateşi altında kalmamış gibi şevkle silah başı ettiler ve tepeyi ölümüne savunmaya başladılar. Muhabir Nikolopoulos kolordu gözetleme yerinden bu savaşı izliyordu. Defterine şöyle yazacaktı: "Bu tepelerde sinirleri gerçekten çelik gibi Türkler var." General Kondulis ikinci bir tümeni daha saldırttı. Savaş aydınlatma fişeklerinin beyaz ışıkları altında sabaha kadar karşılıklı süngü ve bomba hücumları ve boğuşmakla sürdü. Sayı üstünlüğü Türbe Tepe'nin sabah terk edilmesine yol açtı. Cephenin yarılması olasılığı belirmişti. Yunan tümenlerinden biri bu boşluğa doğru büyük bir hevesle ilerlemeye başladı. Üçüncü Kafkas tümeni bu fırsatçı tümene öfkeyle çullandı. Ardarda yaptığı süngü hücumlarıyla tümeni durdurdu. Cephenin yarılmasını engelledi. Çok kayıp vermiş 7. alayının bölüklerinde er mevcudu 90'dan 40'a düşmüştü. Yarma ümidine kapılıp ilerleyen Yunan tümeni de savaş alanında sayılamayacak kadar çok ölü bırakıp çekilmişti. İsmet Paşa Türbe Tepe'nin geri alınmasını istiyordu. Emir 2. ve 3. grup komutanları tepeyi geri almak için hazırlanırlarken geldi. Taarruz planı yapıldı. 57. tümen taarruz edecek, 7. tümen ve 3. Kafkas tümeni de bu taarruzu destekleyeceklerdi. 57. tümenden 37. alayın komutanı Binbaşı Osman Bey alay sancağını açtırdı. Sancağın açılması büyük olaydı. Alayı heyecan sardı. İlk taarruz edecek tabur mermi ve şarapnel sağanağı altında koşarak yatak halka Yunan mevzilerine süngü hücumu mesafesine kadar yaklaştı, yere yapıştı. Az sonra hücum komutları ve yakıcı boru sesleriyle birlikte süngü hücum için ayağa kalktı. 300 kişiydiler. Süngüleri ileride savaş çığlığı atarak ölüm kusan silahlara karşı koşmaya başladılar. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Vatanın bir kel tepesi için ölüme koşan bu 300 subay ve eri izleyen öteki tabur ve alaylarla yakın tepelerdeki komşu birliklerin subay ve askerlerinin yürekleri kabardı. Taburla birlikte onlar da Allah Allah diye savaş çığlığı atmaya, tekbir getirmeye başladılar. 10 bin askerin canından kopan bu dayanışma haykırışı savaş alanını gerçekten titretti. Bu müthiş uğultu içinde sırası gelen taburlarla birbirlerinin ardı sıra hücuma kalktılar. İki Yunan tümeni büyük kayıp vererek geri çekildi. Türbe Tepe saat 18.30'da yeniden Türklerinde. Sol kanadın doğu kesiminde de bir başka çok kanlı savaş vardı bugün. Birinci grup hareketsiz görünen Yunan ikinci kol ordusuna taarruz için saat 13'te ilerlemeye başladı. Bu sırada General Andreas'la taarruz etmek için iki tümenini Mangal Dağı'nın doğusuna yanaştırıyordu. 30 bin savaşçı karşı karşıya geldi. Kızılca kıyamet koptu. General Andreas ve Albay İzzettin Çalışlar'ın kuvvetleri bugünden başlayarak günler ve gecelerce çılgınca boğuşacak, biri kuşatmak öteki bunu engellemek için dövüşecekti. Tepeler oluk gibi kan akıtılarak durmaksızın el değiştirirken güneyde eğlenceli şeyler oluyordu. Süvari grubunun Yunan cephesi gerisine sürdüğü kollar bugün Yunan ikinci kol ordusunu besleyen bir ulaştırma kolunu vurmuş, birçok ganimet ele geçirmişlerdi. Ganimetler arasında Yunan ailelerinin orduya hediye olarak yolladığı pek çok çikolata da vardı. Birçok asker çikolatayı tanıdı, bazıları ölçüyü kaçırıp çikolata sarhoşu oldular. 6. tümene bağlı 3 akıncı kolu hava kararır kararmaz yola çıktı. İlki Uşağın batısındaki büyük demir yolu köprüsünü yıkacak, ikincisi Banaz İslamköy arasındaki demir yolu köprülerini ve telgraf hatlarını bozacak, üçüncüsü bir ara ikmal noktası olan Banaz istasyonunu basıp yakacaktı. Yunanlıların işgalleri altındaki bölgede bulunan bütün istasyonları, köprüleri, demir yollarını, telgraf hatlarını korumaları mümkün değildi. Bunu sağlamak için on binlerce asker isterdi. Ancak önemli yerleri korumaktaydılar. Bunu bilen akıncılar her fırsatta korumasız ya da zayıf korunan demir yollarını bozuyor, köprüleri atıyor, telgraf hatlarını kesiyor, Yunanları çılgına çeviriyorlardı. Ama bu defaki hedefler önemliydi, ciddi olarak korunuyorlardı. İşgal sınırına yaklaşınca helalleşip birbirlerinden ayrıldılar. Gece yürüyüp gündüz saklanarak hedeflerine yaklaşacaklardı. Albay Pallis kolordulardan gelen gece raporlarını bulunanların duyması için yüksek sesle okudu. Raporlar 3 kolordunun da kayıplarının ağır olduğunu belirtiyordu. Buna rağmen ne yarma gerçekleştirilebilmiş ne kuşatma başarılabilmişti. Üstelik Türbetepe'de elden çıkmıştı. 1. kolordu komutanı General Kondulis uğradığı ağır kayıp dolayısıyla ertesi günkü taarruzun ertelenmesini öneriyordu. 2. kolordu savaşarak doğuya doğru kaymayı sürdürmüş ama her aşamada dirençle karşılaşmıştı. Türk süvarileri ikmal kollarını vurmayı sürdürüyordu. Bugün biri cephane taşıyan 2 deve ikmal kolunu daha vurdular. Albay Bernardos ertesi gün birliklerin dinlendirilmesini önerince Papulas çok kızdı. Hayır diye bağırdı, taarruz edeceğiz, durmadan taarruz edeceğiz, durursak daha çok eririz. 3 kolordunun ertesi günde kayba bakmaksızın şiddetle taarruz etmelerini emretti. Savaşın 4. günü olan 26 Ağustos hakkındaki Türk cephe emri 1. gruba sabaha karşı geldi. Cephe komutanı 1. grubun ordu sol kanadını kesinlikle korumasını ve gerekirse grup emrindeki 2 süvari tümeninin feda edilerek kuşatmanın engellenmesini istiyordu. Faruk 1. grubun sol açığında bekleyen bu 2 tümeni bir gün önce görmüştü. Kısa boylu Anadolu atları üzerine ne kadar yoksul ve ne kadar yiğittiler. Yüreği yandı ama karara da saygı duydu. Böyle bir kararı ancak yaptığına güvenen ve tarihten korkmayan büyük askerler verebilirdi. Düşmanla aradaki sayısal fark komutanların ve askerlerin fedakarlığı ve ustalığı ile kapatılabiliyordu. Cephe komutanlığı ordunun selameti için gözü gibi koruduğu bu 2 süvari tümenini feda etmeyi göze almıştı. Yüzbaşı Asım, bugün piyadeler yine aslan gibi dövüşürler, merak etme, bu acı çözüme gerek kalmaz dedi. Sonra da karıncalanan gözlerini yaşarmasınlar diye yumruğuyla ovuşturdu. Yunan ordusu bütün cephede büyük bir hırs ve hınçla taarruza geçmişti. Savaş bu yüzden bazı yerlerde çok çabuk boğazlaşma halini aldı. İşi bitirmek isteyen Yunanlı komutanlar birliklerini ard arda saldırtıyorlardı. Sakarya ile Ankara çayının kesiştiği yerden Mangal Dağı'nın doğusuna kadar uzanan 70 kilometrelik cephe ateş içinde kaldı. Cephe taarruz ve karşı taarruzlarla ileri geri dalgalanıyor, mevziler el değiştiriyor, arazi yüzlerce topun kesintisiz ateşi altında yeni biçimler alıyordu. Andreas'ın kolordusu kuşatma ümidiyle doğuya doğru açılmayı sürdürdüğü için cephenin boyu bugün 80 kilometreyi aşacaktı. Özellikle güney kanadın her noktasında Yunan baskısı gittikçe artmaktaydı. Bazı yerlerde mevziler çöküyor ama yerinden sökülen hiçbir birlik dağılmıyor, kaçmıyor, biraz geride yerleşip yeniden direnişe geçiyordu. İki yanındaki birliklerse çekilmiyor, mevzilerini koruyarak savaşı sürdürüyorlardı. Bu kesintisiz yekpare direnme Yunanları şaşırtmakta ve eritmekteydi.